Ayrım 27. Şiddet kullanarak. Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesinin 1. fıkrası, sınıf tahakkümü tesis etme amacıyla kurulan gizli örgütleri, 142. maddenin 1. fıkrası ise yine sınıf tahakkümü kurma amacıyla yapılan propagandaları yasaklamaktadır. Maddelerin ilk metinlerinde bu tahakkümün şiddet kullanarak kurulması istenmesi suç sayılmış, ancak 1951 yılında yapılan son değişiklikle madde metinlerinden şiddet kullanma koşulu çıkarılmıştır. CHP maddelere açıklık getirmek isterken yeniden şiddet kullanarak koşulunu madde metinlerine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Acaba bu değişiklik istenen ve özlenen sonucu doğuracak mı? Bizce doğurmayacaktır. Nedenini açıklayalım. 141 ve 142. maddelerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararında maddelerde açıkça şiddet unsurunun bulunmasının gerekli olmadığı, çünkü komünizmin amacına ulaşması için esasen cebir yoluna başvurulacağı belirtilmiştir. Yüksek Mahkeme burada şiddet kullanarak iktidara gelme amacının metinlerinde açıkça yer almasının gerekli olmadığına karar vermiştir. 141 ve 142. maddelere giren düşün ve eylemlerde şiddet yoluyla iktidara gelme amacının bulunduğu varsayılmaktadır. Anayasa Mahkemesi şu düşüncededir. Komünizm bir sınıf diktatörlüğüdür. Bu diktatörlük ancak şiddet kullanılarak kurulabilir. Bir örgüt başlangıçta anayasal yollarla iktidara gelmeyi düşünebilir. Ancak bu örgüt iktidara geldikten sonra amaçlarını gerçekleştirmek için cebir kullanmak zorundadır. Gerek sivil ve gerekse askeri yargıtayımızın birçok kararında da komünizm genellikle cebir bir proleter ihtilaliyle burjuva sınıfını ortadan kaldırmak biçiminde tanımlanmıştır. Bütün kararlardaki ortak nokta 141 ve 142. maddelerin bugünkü metinleriyle cebir unsurunu da içerdikleri yolundadır. Anayasa maddesiyle Yargıtay kararları ortadayken 141 ve 142. maddelere şiddet kullanmak koşulunu eklemenin uygulamaya açıklık ve kesinlik getireceğini düşünmek pek kolay değildir. Bu eleştiriye karşı peki çare denilebilir. Çare açık ve seçik ortadadır. 141 ve 142. maddeler kaldırılmalıdır. Büyüklerimiz korkmasınlar. Bu maddeler kaldırılınca ortalık bir günde birbirine girmez. Çünkü ceza yasasında kurulu düzeni koruyan başkaca maddeler de bulunmaktadır. Anlatalım. Ceza yasasının 146. maddesi şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeyi yasaklamaktadır. Komünistler amaçlarına ulaşmak için cebir kullanmak zorundadırlar mantığından hareket edersek şu sonuca ulaşılır. Ceza yasasının 146. maddesi anayasal düzeni zor yoluyla değiştirmeyi yasakladığına göre aynı eylemleri 141. maddeyle yasaklamaya gerek yoktur. Buna karşı 141. madde aynı zamanda gizli örgütlenmeyi de yasaklamaktadır denilirse buna da karşılık vermek kolaydır. Ceza yasasının 171. maddesinin gizli örgüt kuranları cezalandıran hükmü kapsamaktadır. Ayrıca yine ceza yasasının 168. maddesi anayasal düzeni zor yoluyla yani şiddet kullanarak değiştirme amacıyla kurulan gizli örgütleri de cezalandırmaktadır. Bunların dışında yasanın 313. maddesi de bir başka örgütlenme türünü suç saymaktadır. Ceza yasasının 146, 168 ve 171. maddeleri yürürlükteyken ayrıca 141. maddeyi savunmak anlamsızdır. Eğer komünizm proletaryanın şiddet yoluyla iktidara gelmesidir deniliyorsa bu örgütlenmeyi yasaklayan yasa maddeleri 146, 168 ve 171. maddelerdir. Bu görüşlerimize karşı ya propaganda ne olacak denilirse bunun da yanıtını bulmak kolaydır. Ceza yasasının 311 ve 312. maddeleri suç işlemeye tahrik başlığı altında toplanmaktadır. 311. maddede bir suçun aleni olarak tahriğinden söz edilmektedir. 312. maddede ise cemiyetin muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eyleyen kimse cezalandırılmaktadır. Komünizm, bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerine tahakküm kurması ise bu yoldaki söz ve beyanlar 311 ve 312. maddelerle de yaptırıma bağlanabilir. 311. maddenin cezası hatırı sayılacak derecede ağırdır. Maddede ceza 3 yıldan 5 yıla kadardır. Suç basın yoluyla işlenirse cezası bir kat daha artmaktadır. Yetmez mi? Bunların dışında kurulu düzeni şiddet yoluyla yıkmak amacıyla askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya ve vazifelerini ihlale teşvik eden kimsenin 2 yıldan 5 yıla kadar hapsolacağı da hükme bağlanmıştır. 154. maddede ise tamamlayıcı hükümler bulunmaktadır. Bütün bunlar kurulu düzeni korumaya yetmiyor mu? İşte bütün bu maddeler ceza yasasındayken ille de 141 ve 142. maddeye sarılmanın amacı ne olabilir? Ne mi? Her türlü devrimci düşün ve örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldırmak. Başka ne olabilir? Eğer ülkemizde proletaryanın şiddet kullanarak iktidara gelmesi önlenmek isteniyorsa, işte 146., 168. ve 171. maddeler. Ayrıca bu amaçların propagandalarını yasaklamak istiyorsanız, 311, 312. maddelerle 153 ve 154. maddeler aynı yasanın içindedir. Buyurun kullanın. Hayır, doğal ki amaç bu değil. Amaç, sadece proletaryanın ihtilal yoluyla iktidara gelmesini yasaklamak olsaydı, 141 ve 142'de bu kadar direnilmezdi. Egemen sınıflar, sosyal demokrasiden Marksizme kadar solun bütün kesimlerini ve sözcüklerini ceza tehdidi altında tutmak istiyorlar. Sorun budur. Geçmiş dönemlerde gördük ki, insanların siyasal yapılarına ve amaçlarına göre uygulanıyor. Şiddet unsuru konsa da konmasa da bu maddeler aynı kişilere yine uygulanacaktır. Çünkü mahkeme kararlarında maddeler şiddet ihtiva ediyor mantığı kabul edilmektedir. Şiddet kullanarak koşulu uygulamada hiçbir değişikliğe yol açmayacaktır. CHP'li özgürlükçü dostlarımızı sevgiyle uyarırız. Yeni Ortam, 1 Haziran 1974. Anarşist. Anarşizm, siyasal yaşantımızın en ilginç kavramlarından biri oldu son yıllarda. Özellikle son 3 yıldır devletimizin etkili ve yetkilileri bu sözcük aracılığıyla yönetmek istediler ülkeyi. Devletin bekası, güvenliği, uluslararası komünizm gibi gerçekler bu sözcüğün büyülteci altında sunuldu halka. Ünü sınırlarımızı aşmış bilim adamlarından Sayın Ecevit'e kadar bütün ilerici ve toplumcu aydınlar ya anarşistlerle ya da anarşistleri kollamakla suçlandı. Anarşizm kendi özünden bambaşka nitelik kazandı. Alaturka faşizmin yeteneksiz sözcüleri bir imdat simidi gibi sarıldılar bu kavrama. Şimdi sağ muhalefet korosu, Cumhuriyet hükümetinin başbakanının anarşistliğini kanıtlama çabası içinde. Sıkı yönetim yetkililerine de kolaylık sağlıyordu bu sözcük. Terazinin bir kefesine devlet, millet, şanlı tarih gibi ağırlıklar koyup, öteki kefeye anarşizm sözcüğünü yerleştirince, bunca toplumsal sorun çözümlenmiş sanılıyordu hemencecik. Devrim başbakanları da televizyon ekranlarında bu sözcüğün üzerine basa basa siyasal söylevler verince, anarşizm, sayın muhbir vatandaşa, Marksist-Leninist hatta Mao'cu gibi kavramlardan daha etkili biçimde kamuoyuna mal oldu. Böylece anarşizm, siyasal yaşantımızın demirbaş kavramlarından biri olarak dilden dile dolaşmaya başladı. Şimdi aynı kavram, af çalışmaları dolayısıyla yeniden hukukçular ve siyaset adamlarınca tartışılmaya sürüldü. Muhalefetteki sağ koalisyon sözcüleri, anarşistlerin affına şiddetle karşı çıktılar. Konuyu önce hukuksal özelliğiyle ele alalım. Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesinin 2. fıkrası, anarşizmi yasaklamaktadır. Acaba anarşisttir diyerek suçlanan insanlar, bu madde gereğince mi kovuşturulmuşlardır? Yanıtını hemen verelim. Hayır. Sıkı yönetim savcıları, hiçbir sanık hakkında anarşizmi yasaklayan madde gereğince kovuşturma açmamışlar ve hiç kimse 141'e 2 gereğince yargılanmamıştır. Sanıklar, ya Marksist-Leninist örgüt kurdukları ya da anayasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmış ve mahkum edilmişlerdir. Yargılanmaya dayanak olan maddeler temel alınırsa, hukuk açısından anarşistliği hükme bağlanmış bir tek sanıktan söz edilemez. Anarşistliği hükme bağlanmamış kimselerin anarşist oldukları ileri sürülerek af dışında tutulması, ceza hukukunun açıklayabileceği çelişkilerden değildir. Konunun bu yanını eski kamu hukuku profesörlerinden Balyozcu Başbakan Erim'e bilgilerinize kaydı ile sunup bir başka noktaya değinelim. Anarşizm ile Marksizm birbiriyle bağdaşmayan iki düşünce akımıdır. Anarşizm, her türlü otoriteye karşı başkaldıran bir küçük burjuva felsefesidir. Bu akım, Proton, Bakunin gibi düşünürlerce savunulmuş ve gerek Marx, gerek Lenin tarafından en ağır eleştirilere uğramıştır. Gerçek bir Marksistin anarşist olması olanaksızdır. Bunun gibi bir anarşistin de Marksist olması düşünülemez. Bu bilimsel olguya rağmen, anarşizm, Türkiye'de bütün solcuları, bütün devrimcileri kapsayan bir tanım olarak kullanılmaktadır. Türkiye'deki Alaturka faşizmin mantık örgüsü şu biçimde özetlenebilir. Anarşistler devlete karşıdır. Bütün devrimciler de kapitalizme karşıdır. Öyleyse hepsi anarşisttir. Eğer bu mantık bir bilgisizlik ürünü değilse, yığınların bilinçlenip anayasal yollarla yönetime geçmesini önlemek isteyen bir egemen sınıflar oyunudur. Bu oyuna karşı sosyal demokrasinin ve demokratik sosyalizmin bütün amaç ve yolları en belirgin biçimde ortaya konmalıdır önümüzdeki günlerde. Kavram anarşizmin potasında McCarthy cadı kazanlarının kepçeleri dolaşsın dursun. Belki bir süre daha siyasal sahnemizde çirkin bir fon müziği gibi dinleyeceğiz bu uğultuları. Anarşist sözcüğü bir süre daha tırmalayacak kulaklarımızı. Muhalefetteki sağ koalisyonun sıralarında anarşizm ile başlayıp milletin bölünmezliği ile biten plaklar döndürülecek bir süre. Basının bilgisiz kalemlerinden ölçüsüz saldırılar, yeteneksiz yorumlar okuyacağız. Tarih ve bilim otoritesi tanımayan, yoz kültürlü ilkel saldırı yöntemi, düşünce özgürlüğünün karanlığı yok eden ışıkları karşısında gücünü ve etkinliğini yitirecek günün birinde. Çünkü Türk halkı, işçisi, köylüsü, dar gelirli memuru ve onurlu aydınıyla bir bilinç ve duygu bağı örmekte kendi arasında. Bu bilinç ve duygu bağı kuruldukça kavram anarşizmi de gittikçe son bulacak. Gün gelecek, giderek sahnelerden uzaklaşan siyasetçilerin sadece çirkin yüzleri kalacak belleklerde. Tarihin emekçiden yana olan gelişimine kafa tutmaya çalışanların anarşizmi de böyle son bulacak ancak. Yeni ortam 25 Şubat 1974. Ters orantı. Batı, Türk siyasal hayatında bir coğrafya kavramı ötesinde anlam ve kapsama sahiptir. Çünkü demokrasi sözcüğü ancak Batı ekiyle birleştiği zaman belirli bir anlam kazanmaktadır. Yıllardır siyasal hayatımızın demirbaş siyaset adamları bütün davranış ve amaçlarını bu iki tılsımlı kelimeye bağlamaktadırlar. Bütün partiler Batı demokrasisine bağlıdır, bütün devlet adamları Batılıdır ve siyasal iktidarlar hep Batı demokrasilerine benzemek için çalışmaktadırlar. Oysa Batı demokrasilerinin ilk koşulu söz ve örgütlenme özgürlüğüne bağlı ve saygılı olmaktır. Batı demokrasilerinde düşünceler tehlikeli ya da tehlikesiz, yıkıcı ya da maksatlı olarak ayrılmazlar. Ölçü, düşüncenin yanlış ya da doğru olup olmamasıdır. Bu doğruluk ya da yanlışlık ancak özgür biçimde ve demokratik olanaklarla oluşan kamuoyunda tartışılarak saptanabilir. Halk oyu, milli irade ve seçmen tercihi ancak böyle ortamlarda gerçek rayına oturabilir. Seçmen iradesinin ekonomik baskılar, kültürel ayrımlar ve kaba kuvvet ve korkuyla etkilendiği seçimler, en basit hukuk ölçüleri karşısında bile muteber değildir. Çünkü irade çeşitli yollarla tesada uğratılmıştır. Uluslararası sermayenin kökü dışarıda desteğiyle güçlenen mali oligarşi ve bugün erim hükümetini bile Marksist-Leninist ve hatta Maoculuk ile suçlayan toprak ağalarının milli koalisyonu demokrasiyi hiç böyle anlamamaktadır. Çünkü Batı demokrasisi sınıflar arası barışa bağlı denge rejiminin adıdır. Türkiye'de demokrasi ise mali oligarşi ve toprak ağalığının çıkar düzenidir. Batı demokrasilerini oluşturan nedenlerle Türk demokrasisini oluşturan nedenler arasında tam anlamıyla bir ters orantı vardır. İşte bu ters orantı Türkiye'deki demokratik gelişmeleri etkilemekte, Batı demokrasilerine karşıt bütün düşünüş ve eylemler Batı demokrasileri adına uygulanmakta ve savunulmaktadır. Alınız ölüm cezasını. Bu ceza Fransa'da siyasal suçlar için 1848 yılında kaldırılmıştır. Bugün faşist olarak adlandırılan Portekiz'de 1852 yılından bu yana siyasal suçlar için ölüm cezası verilmemektedir. Yine bu ceza Hollanda'da 1870'te, İtalya'da 1889'da, Norveç'te 1902'de, Avusturya'da 1919'da, İsveç'te 1921'de ve Danimarka'da 1930 yılında kaldırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde de bu ceza artık uygulanmamaktadır. Gerçekten uygarlık ilerledikçe cezanın hafifleşmesi bir siyasal olgu olarak hukuk dünyasını etkilemektedir. Kanı kan ile yıkayan bir hukuk anlayışı ise artık hukuk tarihinin müzelerine kalkmıştır. Ölüm cezası ihtilallerin kaçınılmaz silahlarından biridir. Çünkü ihtilaller kendi yasalarını eylemleriyle birlikte getirirler. Bir ihtilali yürürlükteki yasalara göre değerlendirmek mümkün değildir. Ancak köklü yapısal değişiklikler getirmemiş ve yürürlükteki yasalara ve demokratik değerlere bağlı olduğunu söyleyen rejimlerde ölüm cezaları demokrasinin özüyle çatışmaktadır. Çünkü hiçbir hakkın özüne dokunulamayacağını hüküm altına alan anayasal ilke ölüm cezaları ile zedelenmektedir. Bu konularda Batı üniversitelerinin kitaplıklarında ciltler dolusu eserler bulunmaktadır. Artık uygarlık bu tür tartışmaları çok gerilerde bırakmıştır. Çünkü insanlık ilerledikçe ceza siyaseti de değişmektedir. Başbakan Nihat Erim bu konularda ne düşünüyor bilmiyoruz ama bir zamanlar hukuk fakültelerinde kamu hukuku dersleri veren Profesör Doktor Nihat Erim sanırız bütün yazılanlara hak vermektedir. Yeni Ortam 29 Kasım 1971 Haftalık Dergi. Hukukçu ve Cellat. Hukuk, tarihin her döneminde egemen güçlerin aracı olmuştur. Siyasal iktidarlar, emekçi halk yığınlarının istek ve özlemlerini bastırabilmek için mahkemeleri ve köle ruhlu yargıçları birer işkence aleti gibi kullanmışlardır. Siyasal tarih, bu tür mahkemelerin öyküleriyle doludur. Bugün tarihten bir yaprak çevirerek Hitler'in hukukunu ve yargıçlarını tanıyacağız. Hitler iktidara geldikten bir süre sonra parlamento binası önünde yaptığı konuşmada, "Ben Almanya'nın en büyük yargıcıyım" diyerek hukukun bir önemi olmadığını ilan ediyordu. Bu konuşmaya hiçbir hukukçudan tepki gelmedi. Sindi bütün hukukçular. Hitler'den önce Weimar Anayasası döneminde Alman yargıçları bağımsızdılar. 7 Nisan 1933 tarihinde genel grevler yasası ile Yahudi soyundan gelen bütün hukukçular görevlerinden alındı. Aynı yasada şu hükmede yer verildi. Nasyonel sosyalist devlette hiçbir zaman yer almayacakları anlaşılanlar mahkemelerde görev alamazlar. Hitler'in başhukuk danışmanı, Adalet Bakanlığı müşaviri Dr. Frank, nasyonel sosyalist hukuk anlayışını bir konuşmasında şöyle özetler. Nasyonel sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz. Benim yerimde Führer olsaydı nasıl karar verirdi? Her kararda şöyle söyleyiniz. Bu karar Alman halkının nasyonel sosyalist vicdanıyla uyuşuyor mu? İşte o zaman nasyonel sosyalist halk devletinin birliğine karışmış ve Adolf Hitler idaresinin ölümsüzlüğünü tanımış olarak 3. Alman İmparatorluğu'nun otoritesini kendi karar alanımızda her zaman için sağlayacak bir temel buldunuz demektir. Hitler açıkça ilan ediyor. Hukuk yoktur, devlet vardır. Devleti de ben temsil ederim ancak. Sadece ben. 1937 yılında genel grevler yasası yeniden değiştirildi. Bu kez siyasal bakımdan şüpheli görülenler de görevlerinden kolaylıkla alındı. Bundan sonra bütün hukukçular siyasal iktidarın güdümündeki Nasyonel Sosyalist Alman Hukukçular Birliği'ne girmek yükümlülüğü altına da sokuldular artık. Bütün hukukçular Hitler'in gözü altındaydı bundan sonra. Bütün bu baskılara birkaç yargıç karşı koyabildi yine de. Hitler yönetimi parlamento binasını yakarak bunu bazı solcuların üzerine attı. Dimitrov ve arkadaşları Alman Yüksek Mahkemesi'nde yargılandılar. Mahkeme sanıkları suçsuz görerek beraatlarına karar verdi. Bu karar Alman mahkemeleri için bir dönüm noktası oldu. Hitler bu kez vatana ihanet davalarını yargılayıp karara bağlamak için Volksgerichtshof adıyla bir olağanüstü mahkeme kurdurdu. Volksgerichtshof'un Türkçesi Halk Mahkemesi'ydi. Mahkeme 9 üyeden kurulmuştu. 9 üyenin 4'ü hukukçu, diğer 5'i ordudan ve SS'lerden seçilmekteydi. Halk Mahkemesi olağanüstü bir askeri mahkeme görünüşündeydi. Hitler faşizmine karşı olan birçok aydın, işçi ve siyasetçi bu mahkemede yargılandı. Mahkeme başkanı Roland Frazer ise Amerikan uçaklarının attığı bir bomba ile mahkeme içinde öldü sonradan. Halk Mahkemesi dışında bir de bir başka özel mahkeme daha vardı Hitler'in emrinde. Sondergericht adıyla anılan bu mahkeme 3 kişiden oluşmaktaydı. Bu yargıçlar, nasyonel sosyalist ilkeleri benimsemiş parti üyelerinden seçilir. Bu mahkemelere sanıkları savunacak avukatlar sokulmazdı. Savunma avukatları da Nazi Partisi üyeleri arasından seçilirdi. Sanıkları savunmak isteyen birkaç avukat toplama kamplarına götürülürdü. Yargıcıyla, avukatıyla tüm hukukçular esir alınmıştı Hitler rejimince. Hukuk profesörleri birer papağan, yargıçlar ise oyuncaktı Hitler'in elinde. Bugün Hitler'e uşaklık etmiş yargıçlara hukukçu demek mümkün müdür artık? Bunlar siyasal cinayetlerin kiralık katilleridir. Bir yüksek kürsüye cübbeyle çıkmak cellatlığa meşruiyet kazandırmaz hiçbir zaman. Yeni ortam 31 Haziran 1974. Kötü hal ve düşünce. Yedek subaylık süresini 4 aya indiren bir yasa taslağı bugünlerde meclislerdedir. Bu taslağa göre Ağustos ayında silah altına alınacak yedek subay adayları askerlik yükümlülüklerini 4 ay olarak yapacaklardır. Ayrıca 18 ay olan yedek subaylık süresinin de indirilmesi düşünülmektedir. Bunları okurken aklımıza ister istemez kötü hal ve düşüncelerinden dolayı kıtaya er olarak yollanan yedek subayların öyküleri geliyor. 12 Mart 1971 tarihinden sonra bazı yedek subay adaylarının subaylık hakları ellerinden alındı. Bazılarınız nasıl olur diye merak ederler. Anlatalım nasıl olduğunu. Yedek subaylık yasasında bir madde var. Bu maddeye göre 1. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subaylıktan çıkarılmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanlar, 2. Kamu hizmetlerinden müebbeden yasaklananlar, 3. Hileli müflis oldukları anlaşılanlar, 4. Gayri ahlaki vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle yedek subaylığa yaramayacakları yedek subay okullarındaki disiplin kurullarında saptananlar, er ya da erbaş olarak kıtalara sevk edilirler. Bir de başarısız olanlar yedek subay olamazlar. Yasa hükmü böyle. Bu başarısızlık her nedense hep sol eğilimler için söz konusudur. Sınav sonunda piyadecilikten geçer not alamadığından er olarak sevkine diye bir karar verilir. Yedek subay adayı itiraz eder. Sınav kağıtlarımı çıkarın öyleyse. Resmi cevap verilir. Sınav kağıtlarını muhafaza etmedik. Tamam, er oldunuz demektir. Liseyi, üniversiteyi pek iyi derecede bitirip 6 aylık kursta başarısız sayılırsınız. Bir de sınıf okulları talimatı vardır. Bunda da kötü hal ve düşünce sahibi olmak diye bir hüküm vardır. Okulda alay komutanının başkanlığındaki bir kurul toplanır ve verir kararını. Bu öğrencinin siyasi görüşleri kötüdür. Er olarak sevkine. Bunun için öğrencinin savunması bile alınmaz. Merkez Disiplin Kurulu karar vermiştir. Öğrencinin siyasal düşünceleri kötüdür, subay olamaz. Ordunun değil, birkaç politikacının işidir bu. Kişilikli Bakan Hasan Işık durdurtmuştur bu işlemleri. Çünkü bakanın onayı gerek bu iş için. Onay vermemiştir CHP'li bakan. Böylece engellenmiştir yasa dışı işlemler. Ya Sayın Işık'tan önce ne olurdu? İşlem ta bakana kadar gider, o da basardı imzayı. Onay da budur. Savunma alınmış mıdır? Hayır, alınmamıştır. Kötü düşünce nedir? Bu araştırılmış mıdır? Hayır, araştırılmamıştır. Siyasal iktidarın beğenmediği bir düşünceniz varsa artık tek kurtuluş yoktur sizin için. Haydi doğru kıtaya. Adın da sakıncalı piyadedir artık. Er çıkarma işleminde önce birkaç söz. Marksist, Leninist, Maoist düşünce ve fikirlerinden dolayı. Sonra da yedek subaylık yasasının maddesi. 8. maddenin A fıkrasının 4. bendi yazılır işleme. Nedir bu? Gayri ahlaki vasıf ve disiplinsizlik. Hele hakkınızda koğuşturma varsa yandığınız gündür. Eğer sizi yargılıyorlarsa ahlaksız ve disiplinsiz sayılırsınız üstelik. 12 Mart'ın hukuku budur işte. Savunmasız yargılama, gizli raporlama, fişleme ve gizli emirler. Askerliğin bitince de kamu görevine alınmazsınız. Türlü güçlükler çıkarılır. Hiçbir yasal engel yoktur aslında. Efendim iyi ama askerliğini er olarak yapmış denir arkanızdan. Burada bir saniye duralım. Er olarak askerlik yapmak bir ceza mıdır? Bunun yanıtını vermek gerekir açıkça. Askerlik şerefli bir görev midir, yoksa siyasal görüşlerini beğenmediğiniz insanlara uyguladığınız bir ceza mı? Siyasal düşüncelerinden dolayı er olarak askerliklerini yapanlar, er elbiselerini üzerlerinde şerefle taşımışlardır. Ben kendi hesabıma Patnos Dağları'nda rütbesiz asker olarak görev yapmayı, emekli olduktan sonra özel teşebbüsün uzattığı koltukta bol ücretle imza atan orgeneral olmaya tercih ederim. Yeni Ortam, 14 Haziran 1974. Ayrım sonu.